yaptığımız yemeklerin için.
Hayatın Sesleri. Ve başladı birlikteliğimiz. Biz söz verdiğimiz üzere 15 haberlerinden sonra başkentten selamlıyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayınımızı sizlere sevgili Recep Özlem ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek birlikte olalım istiyoruz bugün de. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız program boyunca sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. Her zaman ulaşabilirsiniz elektronik posta adresimizden bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Sosyal medyadan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Facebook'tan ve Twitter'dan dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde İşte ilk müziğimiz şimdi. Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmet Çok stüdyomuzda. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, 31 Mayıs sanıyorum değil mi Dünya Sigarasız Günü?
Evet.
Evet, bizde en yaygın zararlı alışkanlıklarımızda sigaradan söz edelim, sigaranın zararlarından söz edelim istedik. Birçok hastalığın da sebebi aslında. Şimdi tabii zararlarından söz edeceğiz ama önce bir başlangıcından söz edelim. Niye başlanıyor? Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Oran nedir özellikle gençlerimizde?
Hem sigara hem elektronik sigaradan bahsedeceğiz o
evet.
zaman. Şimdi bir kere işin kötü tarafından başlayalım. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sadece sigara içmekten dolayı ölüyor.
Çok ciddi bir rakam.
Evet, bu ölen rakamı. Sigaradan kaynaklı başta akciğer kanseri olmak üzere diğer kanser türleri ve diğer
akciğer, gırtlak daha hepsini sayabiliriz
mide,
pek çok.
Evet. Mesela hiç, pek çok kişi düşünmez ama mesane gibi kanser nedenleri arasında daha doğrusu şöyle toparlasak daha iyi olur. Akciğer kanseri nedenleri arasında sigara ilk sırada. İkinci sıradakini bilir misiniz? Fazladan bir risk faktörü radondur. Doğal radyasyon. Başka bir gün tartışabiliriz bunu. Özellikle çocuklarımızı ciddi anlamda korumamız gereken bir durum. Diğer kanser türlerinin %30'undan da sigara içimi söz. Sigara sorumlu. Akciğerdeki diğer kronik hastalıkları saymıyoruz. Sadece işi kanser boyutunda
evet,
sınırlandırayım
evet,
istedim.
Evet.
Dolayısıyla yılda 6 milyon kişinin öldüğü başka bir ürün yok ki kullanıcılarının yarısının ölümüne neden olsun. Bütün dünyada böyle.
Evet.
Tüm kullanıcıların yarısı zaman içinde ölüme mahkum başta sigara kullananların. Şimdi sigara...
Ama şimdi şöyle de bir şeyimiz vardır. Canım ben işte 0.1 benimkinin nikotini, işte 0.5 karbon monoksidi gibi böyle şeylere sığınıp ya da ben aromalı sigaralardan içiyorum. Bir şey olmaz, benimki mentollü. Çok içmiyorum.
Gerçekte korktuğumuz konular da o aromalılar. Artık mentolleri falan yasakladık. Çünkü işin içinde yanma var. Yanma olunca eğer siz sigara veya diğer sigara tütün ürünlerinin içine aroma katıyorsanız yanmaya bağlı olarak ortaya yeni kimyasallar çıkartıyorsunuz demektir. Dolayısıyla her çıkan kimyasal da yeni bir risk bizim sağlığımız için. O yüzden hem sigaralarda hem elektronik sigaralarda biz aromalar konusunu çok fazla dikkate çekmeye çalışıyoruz. Potent sağlığımızla oynayan kimyasallar çoğunlukla bu aromalardan kaynaklanıyor.
Evet.
Aromalı içiyorum, karbon monoksit düzeyi az veya nikotin düzeyinin az gibi nasıl söyleyelim? Kendimizi kandırdığımız konulardan da uzak kalmamız gerekiyor. Bunlar sadece ve sadece avunma, başka bir şey değil. Çünkü yanma ürünlerinin en fazla kimyasal karsinojenlerin açığa çıktığı ürünlerdir. Yanmanın olduğu yerde çok potent karsinojenik maddeler açığa çıkar. Sigarada
ama
da
arkasından
böyle bir durum var.
Bir yudum su içiyorum.
Hiç
bir şey olur mu?
Yani bunun savunmasını anlayamadım açıkçası bu işle
hani
uğraşan
böyle,
biri olarak.
Hep böyle söylerler ya. Yani mutlaka bir savunma mekanizması
geliştiririz. Daha kötü o türlü düşünmeye kalkarsak sigarada arkasından bir yudum su içmenin temel felsefesi nedir? Olası bir gırtlağımda kalmış olan tütünden ya daha doğrusu yanma ürünlerini yutmak değil mi? Yutuyorsunuz gene bedenin içine alıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla sigaraya bağlı ortaya çıkacak olan mide kanserlerinin temel nedeninde de gene bunlar var. Dolayısıyla öyle bir savunma yok.
Evet, fizyolojik ve psikolojik olarak dolayısıyla bağımlıyız. Bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz? Çünkü sadece bir sağlık sorunu değil, sosyal ve ekonomik bir sorun da aslında. Tabii ki tüm bunlardan vazgeçebilmek adına belki işte sigarayı elektronik sigara yoluyla bırakmaya çalışanlar var. Elektronik sigara konusunda neler söyleyeceksiniz? Onun da tabii ki zararları var.
Çok şeyler söylerim.
Çünkü sizin bu konuda pek çok çalışmanız var.
Evet, uzunca bir süredir bu konulara ilgi duydum. Daha doğrusu toksikolog olmam nedeniyle de ciddi ilgimi çeken konuların başında geliyordu. Çünkü birkaç sene öncesine kadar başta Dünya Sağlık Teşkilatı olmak üzere elektronik sigara kullanımından kaynaklanacak sağlık riskleri konusunda çok fazla bir şey bilmiyorduk. Dünya Sağlık Teşkilatı aynen bunu söylüyordu. Ben henüz bunun risklerini bilmiyorum ama size önerim, özet olarak söylüyorum tabii, hı hı. Size önerim sakına sakın bunu nikotin replasman tedavi dediğimiz nikotin yerine kullanma tedavisinde önermeyin diye hekimlere söylüyordu. Şimdi bunu söylediği zamanlar yaklaşık 4-5 sene önceydi. Ya, niye 4-5 sene önce diyorum? Çünkü elektronik sigaraların ömrü, yani piyasaya çıkış süresi daha yeni.
Evet.
Yeni ürünler olduğu için hakkında toksikolojik, yani zararlı bilgilerini edinme sürecimiz yeterli değil. Düşünün, 2008 yılından itibaren piyasaya çıkmış bu ürünler. Bize de 2009'un sonlarına doğru geldi. Kullanıcıların sayısı giderek artıyor ama bu aradaki 7-8 senelik süreç bizim kullanıcılarda ortaya çıkan toksik, yani zararlı etkileri gözlememiz için yeterli süreçler değil. Biz kimyasallara yönelik veya bu tür ürünlere yönelik zararlı sonuçları alabilmemiz için onlarca yılı bekleriz bazen. Hı hı. Akut sonuçları dışında. Örneğin akut ne gibi problem yaşayabiliriz elektronik sigaralarda? Gerçi konuya biraz farklı bir yorum getirmiş olacağım ama. Mesela bunlar nikotin taşırlar. Nikotin en toksik maddelerden biridir.
Ne kadardır onun içindeki nikotin
oranı değişiyor kullanıcılara bağlı olarak. 0 ile 0 miligramdan bahsediyorum. Hı-hı. Dolayısıyla içinde hiç yok. 36 miligrama kadar farklı bir yelpazede sunuluyor.
O içinde hiç yokların da mı zararları var?
Var. Çünkü sonuç itibariyle bir yanma oluyor. Yanmadan kaynaklanacak zararları var. En başta uyarmam gereken konuların başında, elektronik sigara kullanan kişilerin evlerinde eğer çocuklar varsa, hatta büyükler için bile geçerli bu, nikotin kartuşlarını olabildiğince en uzak ulaşılmayacak köşelerde, bucaklarda saklamaları gerekiyor. Çünkü nikotin doğadaki en toksik maddelerden biridir. Hmm. 1 ila 0,5 miligramı bizim ölümümüze neden olabilir. Dolayısıyla dozu son derece küçük. Sadece yutmayla değil üstelik, deri yoluyla da rahatlıkla nikotin vücudumuza geçebiliyor. Örneğin göze şu veya bu nedenle temas etmesi gene toksik nedenlerin ortası.
O zaman onu içtikten sonra çocukları öpmemizle geçebilecek bir şey midir?
Açıkçası onu kastetmedim.
Evet.
Elektronik sigaraların içindeki kartuşta bulunan nikotinden bahsediyorum. Evet. Hı hı. Yani bu kartuşları mümkün olduğu kadar kullanıcılar uzak bulunamaz yerlerde saklamaları gerekiyor. Gerçekten en toksik maddelerden birini taşıyorlar. Çünkü özellikle çocuklu olanlara bu konuyu şiddetle dikkatini çekmek istiyorum.
Yani elektronik sigaralar da sigaranın zararından kurtarmıyor bizi. Sigaradan kurtulmanın yolu olarak başvurduğumuz durumlarda.
Hayır. Bir kere her şeyden evvel isterseniz şuna bakalım. Niye insanlar elektronik sigara içiyorlar? Biraz önce siz söylediniz. Ben elektronik sigara kullanarak sigarayı bırakabilirim düşüncesindeler. Hı. Böyle bir şey olmuyor. Kullanıcıların %90'ından fazlası tekrar geriye geliyor. İkincisi, sigara içen kişiler etrafında bulunan kişileri rahatsız etmemek amacıyla, sigara dumanıyla rahatsız etmemek amacıyla bunu kullanmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü, daha az kimyasal madde sigarayla karşılaştırdığımızda daha az kimyasal madde maruziyetine olabileceğini düşünüyorlar. Hı hı. Dördüncüsü, gene sigarayla karşılaştırıldığında daha az kimyasal madde almına bağlı olarak daha az sağlık problemi yaşayacaklarını düşünüyorlar. Sonuç itibariyle bunların, ya bir beşinciyi de ekleyebilirim, elektronik sigara içerek pek çok biraz önce söylediğimiz gibi başta pasif smoker'ları engellenmesine ve kendisinin her istediği ortamda sigara içebileceğini düşünürler. Dolayısıyla bunların hiçbiri gerçekte reel değil. Örneğin ilk savunduğumuz konulardan biri, eğer elektronik sigara içerek etrafınızdakilere zarar vermeyeceğinizi düşünüyorsanız, bundan 5 sene evvel bu soruyu sormuş olsaydınız belki size kaçamak bir cevap verebilirdim. Ama şimdi artık net, günümüzdeki çalışmalar şunu gösteriyor ki sigara gibi elektronik sigaralar da ortama nikotin ve diğer kimyasal maddeleri salıyor. Dolayısıyla pasif smokerlık bunun içinde, yani pasif maruziyet,
İçiciler,
içicilik bunun içinde geçerli. Kimyasal maddelere gelirsek daha az kimyasal maddeye maruz kalıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalar bunu doğruluyor. Sigarayla karşılaştırıldığında daha az kimyasal maddeye maruz kalındığı doğru. Daha az düzeyde demek daha doğru olacak.
Evet.
Çeşit olarak her ne kadar daha pek çoğunu bulmasak da günümüzdeki çalışmalar elektronik sigaradan kaynaklanan kimyasal madde maruziyetinin neredeyse sigara kadar olduğunu gösteriyor. Sadece düzeyleri düşük. Örneğin kimyasal karsinojenlerden uzak kalabiliyorum diye düşünüyorlar. Kesinlikle doğru değil. Kimyasal maddelere, daha doğrusu karsinojenlere de maruz kalıyorlar. Ama düzeyleri biraz daha düşük. Bu yanıltmasın
tabii,
yalnız.
Evet.
Sözünüzü kestim ama. Yanıltmasın. Çünkü kimyasal karsinojenezis'te öyle bir süreç var ki. Çok minik dozlarda sürekli olarak maruziyet kimyasalların yarattığı kanserle sonuçlanır.
Evet. Aslında en güzeli başlamamak. Başlatmamak belki. Ama şimdi bırakmak isteyenlere önerileriniz ne olacak? Demek ki bırakmak istemenin yollarından biri elektronik sigara değil. Bunu kesinlikle öğrendik.
Kesinlikle
peki,
değil.
Peki başka neler önerirsiniz o zaman dinleyicilerimize?
Şimdi biraz önce yine siz söylediniz. Fizyolojik ve psikolojik bağımlılık, bağımlılığın temeli. Fizyolojik bağımlılığı biz bir takım antidotlar veya kimyasallar uygulayarak engelleyebiliyoruz. Ama bağımlılığın en güçlü yanı psikolojik bağımlılık. Biz psikolojik bağımlılık
peki,
olarak
da nikotini, fizyolojik bağımlılıktaki nikotini alabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Patlıcanda birazcık olduğunu biliriz
var,
ama.
Doğru dersiniz. Hatta biz deney yapmak amacıyla gönüllülerden kan, idrar gibi numuneler alırken nikotine yönelik anket sorularımızda en son yediğiniz yemeği de patlıcan içeriyor mu içermiyor mu gibi sorular da sorarız. Patlıcan nikotini fazla miktarda içeren doğal kaynaklardan biri. Ama bizim nikotin seviyemizi sigara kadar etkileyen bir nikotin söz konusu değil.
Evet.
Dolayısıyla bir sigaradan alacağınız nikotini patlıcandan alabilmeniz için sizin kasalarca patlıcan yemeniz lazım. Böyle bir durum da söz konusu pratik olarak mümkün değil. Onun yerine pek çok ürün var. Bir, eczanelerde rahatlıkla ulaşabilirler. Bir kere her şeyden evvel bu ürünlere geçebilmeleri için de kesinlikle ve kesinlikle doktorlarıyla görüşmelerini...
Bir de beyin de bitirmek gerekiyor.
Tabii. Yani sigarayı bırakacağım kısmı işin en önemli kısmı.
En önemli karar kısmı vermek. Belki karar veriyoruz, bırakıyoruz da kısa bir süre ama sonrasında yeniden başlıyoruz.
Çünkü uyarıcılarımız çok fazla. Bizim sigara içmemize neden olan uyarıcılar her an, her zaman etrafımızdalar.
Bir de o ilkler çok zorlar herhalde değil mi? Örneğin işte deniz kenarına gittiniz, orada içtiğiniz sigara sizi... Bir sene sonra da olsa orada
yani
yine bir sigara içmek isteği.
Ben onu bir örnekle öğrencilerime anlatmaya çalışırım. Fenerbahçeli olduğum için. Fenerbahçe yenilir, sigara içme ihtiyacı duyarsınız. Fenerbahçe yener, sigara içme çünkü sevinçten sigara içersiniz.
Sevinince, üzülünce.
Berabere kalınca bile içme nedenidir. Dolayısıyla bu nedenlerden kurtulmak tümüyle kişiye kalmış. Bazen kişi bunu tek başına aşamıyor. Aşamayınca örneğin sigara bırakma merkezleri gibi merkezlerimiz var. Bu merkezlerden yardım
nedir o merkezlerin?
Birer yakın arkadaşım bu merkezde çalışıyor. Beraber de proje yürütüyoruz. Hem elektronik sigaraya hem de sentetik kandaminoidlere yani bonsailere yönelik. Kendilerinin olabilecek her türlü çabayı sarf ettiklerini söylüyor. Sürekli olarak gelen kaçmayan hastaların hasta olarak değerlendiriyoruz sigara içenleri. Başarı oranı yüksek fakat bir süre sonra hastaların kendiliğinden terk ettiklerinden şikayetçi doktor arkadaşım.
Çünkü bırakmak istemiyor.
Bir nedenden dolayı eğer içmişse tekrar geri gel yüzü olmuyor, olmuyor. Ki, Türkçesi
evet,
o.
Evet.
Ondan dolayı sigara bırakma merkezlerinin çabası çok yoğun. Ben de içindeyim. Olabilecek her türlü yardımı sağlıyorlar. Hatta ücretsiz bu tedavileri yapıyorlar. Ama kişilerin şu veya bu nedenden dolayı tekrar sigaraya başlamış olmaları bu merkezlere devamlarını engelliyor. Önemli bir merkez. Böyle bir niyet varsa önereceğim merkezlerden biridir. Ama her şey ve her şey ilk önce niyetle. Yani ben bu işi bırakacağım, bırakmak zorundayım.
Evet.
Felsefesiyle gelişiyor. İlk önce buna karar vermek gerekiyor. Bırakmayı da elektronik sigara gibi diğer sözde alternatif metotlarla aramakta çok şey yok, anlam yok. Eğer illaki nikotin alma ihtiyacı duyuyorsanız nikotin bantlarımız vardır, nikotin sakızları vardır.
Ama bunların hiç kontrolünde.
Dediğim gibi nikotin oldukça toksik bir madde.
Evet.
Sigaranın yerini tutmadığının ben de farkındayım. Çünkü bir el ağız alışkanlığı var.
Yerine bir şey koymak.
Aynen öyle.
Efendim çok teşekkür ederiz. Yarın böyle bir gün için başlangıç olsun diyelim. Ve sigarasız bir toplum dileyelim.
Tüm kalbimle katılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
De.
Sağ olun. Sağ olun. Fizyolojik ve psikolojik bağımlılıktan bir an önce kurtulmak dileğiyle. Başlamamak ve başlatmamak en güzeli.
En güzeli. Diyerek. Son söz istiyorsanız bir şey söyleyeyim.
Lütfen buyurun.
Dünyada hiçbir ikinci bir alışkanlığı bana gösteremezsiniz ki aynı anda 4000 tane kimyasalı bir arada alalım. Bu sadece sigarada var.
Evet.
Başka hiçbir yerde yok.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmet Çok Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Teşekkür ediyoruz hocamıza tekrar.
Yordun beni dünya, soldurdun. Koşturdun beni dünya. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Dört rüzgar kaderin peşim sıra, taraf ettin beni yabancı, yalancı. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana, yana yana. Dönüp durdum nafile, sebil ettin gönlümü, dünümü, bugünümü. Dönüp durdum nafile, sebil ettin gönlümü, dünümü, bugünümü. Gecemi, gündüzümü, yer döşek, duvar bulut, sır ettin, zor ettin. Bulamadım yolumu, bilemedim sonumu. Mahpus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Thank you. döşek, duvar bulut. Sır ettin, zor ettin, bulamadım yolumu. Bilemedim sonumu, mahpus ettin beni. Esir ettin, sefil ettin, işte halimdir. Yıldızlar şahidimdir. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana, yana yana.
...15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Bakalım Hollanda'ya uzanalım. Hollanda'da sevgili Yusuf Özkan telefon attığımızda bize neler aktaracak? Başkent'ten merhabalar diyoruz sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi yayınlar Nezgin Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, az önce biz konuşmuştuk sigaranın zararlarını, bırakmanın yollarını. Hollanda'da buna çözüm yolları ararken çocuk olan araçta sigara içenlere hapis cezası getiriyor galiba, değil mi?
Evet, çok ciddi önlemler düşünüyor. Hem Hollanda hem Hollanda'nın vilayet sayılan Flamankeşili, Belçika'nın Flamankeşili'nde buna yönelik çok ciddi hazırlıklar var. Zaten arabada sigara içme yasak, bir ceza yaptırım uygulanıyor. 150 avroluk bir ceza söz konusu, ancak bunun yeterli olmadığı görüşünde otoriteler, bu yüzden de ağırlaştırmak istiyorlar ve yeni hazırlanan tasarıya göre 150 ile 150 avro ile 250 bin avro arasında değişen para cezaları ve 2,5 yıl hapis cezası öngörülüyor. Tabii oldukça ağır, özellikle Avrupa açısından çok dikkat çekici cezalar bunlar. Bu yüzden de zaten muhalefet partilerinden eleştiriler var, ne kadar gerçekçi diye. Ancak Çevre Bakanlığı bu konuda ısrarlı. Buna sadece tütün ve tütün mamulleri değil, elektronik sigaralar da dahil, onların da çocukların bulunduğu araçlarda içilmesi yasak olacak. Ve bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunu, özellikle çocuk sağlığı açısından çok ciddi kaygı verici sonuçlara yol açtığını belirtiyor otoriteler, siyasi otorite, ve bu nedenle de bir an önce tamamen yasaklanması gerektiğini, bunun yolunun da bu kadar sert ve ağır yaptırımlar olduğu vurgusu yapılıyor. Şu anda Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının 2019 baharında yürürlüğe girmesi bekleniyor Nilgün Doruk.
Evet, şimdi halk sağlığına önem veren çalışmalardan birinden daha söz etmek istiyoruz. Gıdalardaki şeker ve tuz oranını azaltma yoluna gidiliyor galiba Hollanda'da bu arada, değil mi?
Evet, Hollanda hükümeti daha önce gıda sektörüyle bir anlaşma yapmıştı ve gıda ürünlerindeki tuz şeker oranının düşürülmesi konusunda anlaşma sağlanmış. Ancak Hollanda Halk Sağlığı Kurumu'na göre bu yeterli değil. Çünkü %10 oranında tuz ve %5 oranında şeker indirimine gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Halk Sağlığı Kurumu bunun hala yeterli olmadığını ve şu anda gıdalardaki şeker ve tuz oranının insan sağlığını ciddi oranda tehdit ettiğini belirtti. Özellikle obezite konusunda çok ciddi zararları var. Bu nedenle başta süt ve süt ürünlerindeki şeker oranı olmak üzere ekmek, et ürünlerindeki tuz oranı ve diğer bütün gıdalarda tuz oranının düşürülmesi gerektiğini vurguluyorlar. Hollandalılar günlük tuz tüketimi 8 gram ortalama kişi başına, şeker tüketimi 114 gram. İşte bunun giderek daha da azaltılması gerektiğini belirtiyor Halk Sağlığı Kurumu ve hükümeti bu konuda daha sert, daha etkin önlemler almaya çağırıyor.
Evet, şimdi sağlıktan doğaya geçelim isterseniz. Doğal dengenin bozulması söz konusu herhalde. Avrupa'da doğa alarmı var bu nedenle. Nedir bunun nedenleri, neler aktaracaksınız bize?
Son dönemde çevre örgütleri ve üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre özellikle böcek ve kuş sayısında ciddi azalma var. Öyle ki Hollanda'da örneğin son yapılan araştırmaya göre tüm böcek türlerinin %10'unu oluşturan büve ve toprak böceklerinin %54-72 oranında azaldığı sonucu ortaya çıktı. Yine Almanya'daki böcek türlerinde %27'lik bir azalma var. Buna bağlı olarak tabii ki kuş türlerinde de ciddi bir azalma var. Özellikle Fransa'da çok sayıda kuş türünün yok olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni de böceklerin azalması, kuşların besin bulamaması olarak açıklanıyor. Hepsi birbirine bağlı diyor çevre uzmanları ve bu konuda araştırma yapan üniversite araştırma görevlileri. Çünkü doğal denge bir şekilde sarsılmaya başladığında bundan herkes etkileniyor. Tabii ki en önemli neden kullanılan tarım ilaçları ve gübreler çok her ne kadar Avrupa Birliği bu konuda önlemler alsa da hala doğal tahribatın çok ciddi biçimde olduğunu düşünüyor ve bunun oldukça önemli bir alarm olduğunu belirtiyor çevre uzmanları ve Çevre Bakanlığı yetkilileri. Eğer kısa vadede önlem alınmazsa daha büyük çevre sorunları da beraberinde gelecektir uyarısını yapıyorlar. Bu nedenle de özellikle tarım alanında kullanılan ilaçlardan başlayarak çevrede insanlar dışındaki diğer canlıların da hayatına, varlığına saygılı bir politika izlenmesi çağrısını yapıyorlar ilgili durum.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle başkentten hoşça kalın diyoruz. Selamlar.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Kalanlar. Köşemiz başladı. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 29 Mayıs. Evet. Dolayısıyla 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi diyeceğiz. Hı-hı. Fatih Sultan Mehmet'ten evet. söz edeceğiz. Şimdi İstanbul Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Tabii şehrin çevresi yüksek surlarla çevreliydi. Ondan sonrasında fetih gerçekleşti. Çok iyi korunuyordu ama fethedildi. Evet. Hem de 21 yaşındaki Fatih evet. Sultan Mehmet evet. tarafından.
Yani tabii artık tek alınmadık yer diyebileceğimiz bu anlamda bizim coğrafyamıza o dönemde baktığımızda en alınması gereken yer diyebileceğimiz ve daha önceden de denenmiş olduğu için gerçekten o anlamda bir fethedilmesi gereken bir yer ama diğer taraftan da fethi konusunda işte biraz önce söylediğiniz o iç içe geçmiş 3 tane sur, yüksek sur aşılması güç görüldüğü için biraz da çekinilen ve artı İstanbul Batı dünyası içinde çok önemli olduğu için ki hala İstanbul dünyada önemli şehirlerden bir tanesidir. Hem Batı dünyası için hem de bizler için. Bütün haçlıların bir araya geleceği ve dolayısıyla buna karşı konulamayacağı söyleniyor. Özellikle de Çandarlı tarafından söyleniyor. Ve bu anlamda baktığımızda ilk hani Fatih'in şöyle bir bakarsak 1432'de doğuyor. Ve 1444'te tahta çıkıyor ilk kez. Babası hayattayken tahta çıkan bir padişah, ilk ve tek padişah. Kendisi feragat ediyor yani ikinci Murat tahtından. Hem biraz dinlenmek açısından hem garantilemek için oğlu Mehmet'in padişahlığını. Ama daha sonrasında 2 sene sonra hem haçlığı hem işte bir takım isyanlar sebebiyle tahtı terk etmek zorunda kalıyor. Tekrar 2. Murat Paşa geçiyor. Ta ki 1451'e kadar. Ve hemen geçer geçmez ilk yaptığı şeylerden bir tanesi İstanbul'u fethetmek. Hı hı. Dolayısıyla biraz da aslında tabii hani peygamberimizin hadisi var. Daha evet. önce defalarca Müslümanlar tarafından fethedilmeye çalışılmış. Dediğim gibi o dönemdeki Osmanlı'nın içinde bulunduğu duruma bakıldığında hakikaten Avrupa'ya ilerlenmesi, batıya yüzün dönülmesi, Balkanlardan devam edilmesi düşünülüyorsa İstanbul'un fethedilmesi o anlamda gerekiyor. Ama yine de buna Fatih'in bu şekilde yani 2. Mehmet'in bir şekilde cesaret etmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu kırgınlık yaşadığı o 2 senelik tahttan sonra bir anlamda kendisinin yetersiz gibi görerek hı hı. Tahttan ayrılmış olması. Dolayısıyla kendisini ispatlama gayreti bir taraftan da. Çok genç olmasına rağmen ama bir anlamda da o babasının ölümüne kadar ki beklediği süreç hem taht tecrübesini 2 senede olsa yaşamış ama aynı zamanda da bir süre babasının ölümüne kadar pek çok anlamda yani sadece askeri anlamda ya da siyasi anlamda padişah olarak değil ilmi anlamda sanat anlamında kendini yetiştirmiş bu süre zarfında ve gerçekten belki bize 21 yaş olarak genç geliyor olabilir ama aynı zamanda dönemin tarihçileri de benzer bir tanımlama yapıyorlar kendisiyle ilgili yaşı genç olmasına rağmen çok olgun bir hı hı. Karakter olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bütün bu yaşadığı gençlik tam hani gençlik dönemine blue çağı diyebileceğimiz döneme gelen bu kırılganlık, bu tahttan indirilme süreci hakikaten onun karakteri üzerine çok etki yaratmıştır ve İstanbul'un fethini bir anlamda kendini ispatlamanın bir göstergesi olarak görmüştür ve yapılması gereken her şeyi de yapmıştır. Yani hı hı. deniz hani kara dan gemileri yürütmek dahil olmak üzere işte şahi toplarının döktürülmesi ya da yürüyen kulelerin yapılması gibi yani o surların geçilebilmesi için yapılması gereken her şeyi de yapmıştır. Dolayısıyla topların böyle bir şehrin evet. evet böyle bir şehrin ele geçirilmesi anlamında baktığımızda kendi hayatında tabii ki dönüm noktası ama aynı zamanda Osmanlı'nın hayatında Osmanlı Devleti'nin hayatında bir dönüm noktası ama aynı zamanda da bir anlamda baktığımızda bütün dünyanın kaderini değiştiriyor. Hı hı. Dolayısıyla hani gerçekten dünyanın kaderini değiştirmesinin sebebi de İstanbul'un hani tekrar tekrar belki bunu söylemeye şu anda gerek yok ama stratejik konumu. Yani hem ticaret anlamında çok ticari anlamda hareketli bir yer, hem iki kıtayı birbirine bağlıyor, hem aynı zamanda konjonktürel açıdan hani Karadeniz'in diğer denizlere açılabilmesi açıdan pek çok açıdan önemli şehirlerden bir tanesi.
Şimdi hani neden İstanbul adını almış diyor, bu ad nereden geliyor demiş Hollanda'dan Mustafa Bey.
Yani bu Konstantinopolis daha sonrasında İstanbul şeklinde, ya da mesela hani bir rivayete göre de İslambol daha sonrasında İstanbul'a dönüşmüş şeklinde söyleniyor. Yani hani bunlar rivayetler tabii ki.
Ama Türk tarihi açısından çok büyük çok önemli, çok önemli sahip. Dünya tarihi açısından da çok önemli.
Şimdi hani belki bunu hani dünya tarihi açısından fetih anlamında değil de ben biraz şu açıdan bugüne getirebilmek açısından.
Söylediğiniz ticaretler bazında dedim.
Evet. Yok yok hayır. Hani vurgulamak istediğim bugünkü konuşmamızda özellikle bugüne ışık tutması açısından. Şimdi ilk baştan itibaren dediğim gibi yani o beklediği dönemde bile bir anlamda Zağnos Paşalar falan zaten sürekli onu böyle bir fetih yapması konusunda, daha fütühata açık bir padişah olması konusunda sürekli destekliyorlar. İstanbul'un fethini o zamandan itibaren düşünüyor. Dolayısıyla hazırlıklarını, planlarını ondan itibaren düşünüyor ve İstanbul'u o kadar alacağından emin ki, bir taraftan da hani Atatürk'teki gibi bir vizyon görüyorum ben onda. Bir taraftan da aldıktan sonra neler yapabileceğini, yani o şehri Osmanlı'nın bir payitahtı ve hatta bir mamur Avrupa şehri haline getireceğini görüyoruz. Yani öyle bir plan olduğunu görüyoruz. Hemen çünkü akabinde, İstanbul'un fethinin akabinde şehrin çok ciddi bir imar ve iskanına girişiyor. Hemen surların tamirini emrediyor. Hızır Bey'i kadı olarak, Süleyman Bey'i subaşı olarak tayin ediyor ve hemen zaten hani Osmanlılar'da bir şehir fethedildikten sonra padişah gitmez, hemen yerleşmez. Güvenliği sağlanır, şehre uygun bir durum sağlanır, ondan sonra gelir. Dolayısıyla hani gidiyor ama sürekli kontrol ediyor şehrin durumunu ve hemen bu emirleri veriyor. Yani mesela en önemlisi nedir bir şehir için? Su. Hemen su kanallarının tamir edilmesini istiyor. Su kemerlerinin tamir edilmesini istiyor. Surların tamir edilmesini istiyor. Tabii ki yeni bir sarayın yapılmasını, bugün Topkapı adıyla bildiğimiz ve kendisinden sonra yaklaşık 400 yıl Osmanlı'ya payitahtlık edecek sarayın yapılmasını istiyor ki, hani daha önce de bir konuşmamızda bahsetmiştik. Saray da daha sonraki saraylardan farklı olarak bu muhteşem hani fetihten sonra böyle inanılmaz ne diyelim, görkemli bir saray değildir. Kendine göre baktığımızda, dönemindeki örneklerine baktığımızda son derece mütevazi bir saraydır. Ama yayıldığı alan itibariyle tabii ki çok geniştir ama iç yapısı itibariyle çok mütevazi bir saraydır. Ama böyle bir saray yapılmasını istiyor ve dışarıdan bakıldığında Batılıların yaptığı yorum biraz Osmanlı şehirlerinin kendine göre, kendi halinde geliştiği, yani bir planlı gelişmenin olmadığı şeklinde. Ama buna mesela bizim yazarlarımızın özellikle söylediği şey, hayır, özellikle İstanbul'da bu şekilde yapılmıştır. İstanbul'da özellikle buna dikkat etmiştir Fatih. Bir ibadethanenin, bir idarehanenin ve aynı zamanda ticaret merkezlerinin bunların çevresinde kurularak bu çerçevede üçlü şekilde geliştiği. Yani dolayısıyla Fatih hemen cami yaptırmaya ve külliye yaptırmaya başlıyor ve bu külliyenin çevresinde ticarethaneler kurularak, yani özellikle bedestenli ve bedestensiz şehirler olarak, büyük küçük şehir ayrımını böyle yapıyor Osmanlı. Bedestenli şehirler, ki bizim gördüğümüz Fatih'in ve yanında diğer paşalara da aynı şekilde vakıflar kurmalarını ve şehrin imarına katkıda bulunmalarını istiyor. Dolayısıyla kendisi gibi, Mahmut Paşa gibi pek çok paşa da külliyeler kuruyorlar. O külliyelerin çevresinde yavaş yavaş dükkanlar oluşuyor, mahalleler oluşuyor ve böylece aslına bakarsanız bedestenden çıkan dört tane kapı ve o dört tane kapıdan devam eden yollar ve o yollara paralel olarak devam eden dükkanlar, ticarethaneler ve böyle gelişen bir şehir.
Evet, yani o imara katkılar da kat be kat arttı artık günümüzde.
Maalesef işte onun için bağlamaya çalışıyorum. Yani çok aslında düşünülerek planlı ve düzgün bir şekilde yapılmış. Fakat tabii fethedileceği duyulunca İstanbul'un kaçıyor oradaki yerleşik halk. Özellikle zenginler, sanatkarlar kaçıyorlar, bilim adamları kaçıyorlar. Halbuki Fatih biraz önce söylediğim gibi batılı kültüre çok yakın birisi. Çok ilgileniyor. Latince biliyor, Rumca biliyor, Sırpça biliyor, Slavca biliyor. Yani batı dillerini bu arada geliştiriyor kendini her anlamda. Ve bu yüzden de ne yapıyor? Şehrin her köşesinde halkın çok iyi şekilde yaşayabileceği imkanlar sağlıyor. Fakat halk gene de geri dönmüyor. Çünkü bir belirsizlik var. Yani bir başka hükümdar geldi. Ne olacağım ben şimdi? Garanti veriyor. Gelin diyor, boş evlerden size vereceğim. Sizin her türlü ihtiyacınızı karşılayacağım diyor. Bir kısım gene geliyor. Bir kısım halk geri dönüyor. Fakat yine de büyük bir şehir kurmak istediği için payitaht diyecek oraya, yetmiyor bu nüfus ona o anlamda. O zaman şimdi sürgün olarak geçiyor evet. Şeylerde ama hani bir anlamda zorunlu göç ettiriyor insanları İstanbul'a. Özellikle karma olmasına nüfusunda dikkat ediyor. Sadece Müslümanlar değil, Yahudilerden, Ermenilerden, Rumlardan, zenginlerden, fakirlerden, tüccarlardan, sanatkarlardan, bilim adamlarından, çiftçilerden, yani çok farklı halk kesimlerinden fethettiği yerlerden, özellikle ilk başta Sırbistan ve Mora'dan mesela hemen 4000 kişiyi zorla sürgün ederek İstanbul'a yerleştiriyor. Ve İstanbul'un çevresindeki köylere bu kişileri has kullar adı altında yerleştirerek oradaki köylerde çiftçilik yapıp İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılamalarını, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyor. İşte Bostancı ya da Cadde Bostan gibi isimlerle bildiğimiz işte Bostanlar, çeşitli hani bu tür isimlerle bildiğimiz semtler ya da biraz önce bahsettik Mahmut Paşa gibi kişilerin vakfettiği külliyeler ve onların çevresinde kurulan mahalleler gibi ya da çeşitli yerlerden kaldırılıp getirilip oralara yerleştirilen halkın bulunduğu yerlere de mesela tabii o insanlar zorla getirildikleri için geldikleri yerleri özlediklerinden eski memleketlerin adını veriyorlar işte. Mesela Konya Çarşamba'dan gelenler Çarşamba, Aksaray'dan gelenler Aksaray gibi semt isimleri veriyorlar. Hani bugün duyduğumuz isimler de böyle. Ve çok kısa sürede bu şekilde nüfus açısından desteklediği gibi tabii ağırlıklı olarak Müslüman olmak üzere ama böyle Yahudiler geliyor mesela. Ve patrik atıyor, Ortodoks patriği atıyor, Ermeni patriği atıyor, Yahudi hahamı atıyor. Gördüğümüz gibi çok çok kültürlülüğe çok açık, karakter itibariyle bence hani diğer Osmanlı padişahlarından farklı olarak çok vizyonu geniş ve bir Avrupa şehri olacak şekilde tasarlıyor. Hep öyle planlıyor İstanbul'u ve gerçekten de mamur etmiştir. İstanbul İstanbul olduysa Fatih'in o ilk başlattığı imar hareketleriyledir. Ve bundan hani emin olabilmek için de ısrarla o vakıfların gelirleriyle su kemerlerini, camileri, medreseleri destekleyerek ihtiyaçlarının karşılanması, halkın her türlü ihtiyacının karşılanması üzerine de çaba sarf etmiştir. Yani sadece kurup bırakmamıştır, çok sıkı kontrol altına almıştır bu vakıfları ve hani herhangi bir eksiklik olmasın diye. Bu da çok önemli. Bir de Fatih'in vakfiyesinde şöyle bir ifade var. Marifet bir şehir yaratmaktır ama hani neden böyle bir şehir yaratmaktır? Çünkü halkın gönlünü almaktır. Yani sadece şehri yaratmak derken işte yıktım geçtim geldim bir İslam sultanı olarak bir Hristiyan şehrini aldım yıktım gibi bir övünme değil, tam tersine hatta fethedilirken dahi oradaki Bizans kralına diyor ki yani teslim ol ve şehir harap olmasın. Şehrin harap olmasını istemiyorum. Oysa kabul etmiyor Mora despotluğunu ve böylece maalesef şehrin 3 gün yağmalanmasına izin vermek zorunda kalıyor. Ama o zaman bile diyor ki çok dikkat edin şehri harap etmemeye. Yani çok önemsiyor ve bizde şimdi olmayan bir anlayış. Daha önce arkeolojiyle de ilgili konuştuk. Mesela batıdan kalan, eski uygarlıklardan kalan her türlü bize ait olmayan sanat eserlerine de, yapılara da çok özellikle dikkat etmiştir. Onları korumaya çalışmıştır. Ve mesela hani onlar kaba tabiriyle söyleyelim gavur işi deyip mesela o sanat eserlerini değersizleştirmemiştir. Tam tersine İstanbul'un bir parçası olarak görmüştür. O yüzden hani bu anlayış itibariyle baktığımızda bazen toplumlar şehirleri, kişileri yaratır. Hı hı. Ama Fatih bir toplum yaratmıştır, bir devlet yaratmıştır. Yani o anlamda toplum yaratan, devlet yaratan bir kişidir. Rahmetle anıyoruz böyle bir günde kendisini.
Evet. Ve İstanbul'un kuruluşunun yıl dönümü kutlu olsun diyoruz. Keşke imar hareketleri
devam etseydi
o anlamda, harap olmadan kendisinin de söylediği gibi devam etseydi. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikteyiz. Teşekkürler sevgili dinleyicilerimiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.